Ayrım 27, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 325, 53. Bölüm. Kraliçenin Tebe geleceğinden zamanında haberdar olan Mehi birliklerini alarma geçirmişti. General tahttan indirilmiş bir kraliçeyi mi karşılayacaktı yoksa yeni firavunu mu? Perramensu'daki muhbirleri bu yaşamsal soruya güvenilir bir cevap verememişti. Tek bildiği Tavserti'de Setnaht'ın kraliçenin Tebe hareketinden bir gün önce baş başa uzunca bir süre görüştükleriydi. Ne var ki bu görüşmeden en ufak bir bilgi sızmadığından tahttan feragat edip etmediğini ya da tam tersine bir iç savaş başlatıp başlatmayacağını öğrenmek için Tavsert'in Sipta'nın cenaze töreni sonrasında yapacağı açıklamayı beklemek gerekecekti. Mehi içini kemiren endişeyi dağıtmak için batı çölünde ava gitmişti. Avlarını katletmek sinirlerini yatıştırıyor, Naibe ile karşılaştığında ihtiyaç duyacağı zihin açıklığına kavuşmasını sağlıyordu. Kraliçenin güvenliğinden sorumlu en üst yetkili olarak son kararını öğrenmek, ondan sonra da Tavsert'le birlikte mi yoksa onun karşısında mı olacağına karar vermek niyetindeydi. Eğer Setnaht'ın sadık hizmetkarı olmaya hiç olmasa bir süre için karar verirse, yaşlı kurda kraliçeyi teslim edecekti. Davranışı konusunda hiçbir şey açıklamaması için mümkünse ölü olarak. Öte yandan Tavsert tarafında yer alırsa kraliçeyi ortak düşmanlarına karşı hemen saldırıya geçmek için zorlayacak, bu yıldırım baskın içinde elindeki birliklerden yararlanacaktı. Bir sürü tavşanı, bir dağ keçisini ve iki ceylanı oklarıyla delik deşik ettikten sonra bile doymamıştı. Hangi gerçek avcı öldürme arzusunu sonuna kadar tatmin edebilir? Hayatın ve ölümün efendisi general elinden kaçmayı başaramayan yaratıkları gücüyle yok ediyordu. İşte onu o zaman gördü. Beyaz ve portakal rengi görkemli kuyruğuyla nefis bir çöl tilkisi. Görüldüğünün farkına varan küçük hayvan, rüzgarların oluşturduğu bir kum tepesinin dibinde yassı bir taşın altına sığındı. Mehi sırıttı. Saklandığını sanarak kendi ölüm fermanını imzalamıştı tilki. General taşı yerinden oynatmakta, deliği genişletmekte ve kurbanını yuvasının dibine sıkıştırmakta güçlük çekmeyecekti. Okuyla gırtlağını delecek, hançeriyle işini bitirecekti. Ne var ki gözü orada hiç bulunmaması gereken bir ayrıntıya takıldı. Kırık bir deve kuşu tüyü. O salak kuşlardan bolca bulunuyordu çevrede. Oysa bu tüyün değişik bir özelliği vardı. Canlı renklere boyanmıştı tüy. Kumları kazdı, bir kamp ateşinin kalıntılarına ulaştı. Sadece Libyalılar takıyordu böyle bir süsü kafalarına, hem de savaşa gittiklerinde. Libya'dan gelme izciler Tebe bu kadar yaklaşmaya cesaret etmişti demek. Mehi'nin derhal merkez kışlaya dönmesi ve arama çalışmaları başlatması gerekirdi. Ama bu karışık ortamda yapılacak daha iyi bir şey düşündü. Mısır'a karşı besledikleri nefrete rağmen Libyalılar en çok para verene hizmet ederdi. İmansız ve yasa tanımaz gönüllüleri kendi savaş birliklerine katmak Mehi'nin zafer ihtimalini arttırabilirdi. Genellikle sarhoş gezen bu tip savaşçılarla karşılaşmanın sanıldığı kadar kolay olmayacağı doğruydu. Ama başarısızlık halinde bile başının derde girmemesi için usta bir plan hazırlamıştı general. Geriye zavallı ininde güvende olduğunu sanan tilki kalıyordu. Yanılıyordu. Mehi taşı kaldırdı, deliği genişleterek içerinin aydınlanmasını sağladı. Küçük hayvan ininin dibinde katiline bakıyordu. Böyle bir bakışla daha önce de karşılaşmıştı Mehi. Bu bakışlar korkudan daha güçlü bir ifadeyle, cesaret ve vakarla doluydu. Yine de avcıyı etkileyemedi tilkinin bakışı. Ok fırladı ama yere tilkinin bir an önce durduğu toprağa saplandı. General şaşkınlıkla uzandı. Hayvanın ikinci ve daha derin bir yuva açtığını, avcıya meydan okuduktan sonra o deliğe kaçtığını anladı. Öfkeyle yayını kırdı. İşte diye bağırdı sabahtan beri hakikat meydanına gelen yolu gözleyen Nübiyeli nöbetçi. Birinci tabyanın üstünden ikinci tabyadaki arkadaşını uyardı. Böylece uyarısının tabyadan tabyaya köyün ana girişine kadar iletilmesini sağladı. Tören üniformasını giymiş Şef Sobek odasından çıktı. Bir gün önce berbere tıraş olmuş, kokular sürmüş, beline sadağı ile kısa kılıcını takmıştı. Kraliçeyi karşılamaya çıktı. Mehi Tavsert'in arabasını bizzat sürmek istemişti. Ne var ki naibe yol boyunca sessiz kalmış, çevresini aldırmaz gözlerle süzmüştü. Bu yüzden Mehi, Tavsert'in niyeti konusunda en ufak bir şey bile öğrenememişti. ''Hakikat meydanı topraklarına hoş geldiniz Haşmet mehapları'' dedi Sobek eğilerek. Askerler ve polisler açık yeşil bir elbise giymiş, altın gerdanlık ve bilezikleri güneşte parıldayan kraliçenin güzelliği karşısında şaşırdı. ''Koşulları göz önünde bulundurarak Haşmet mehaplarının güvenliğini sağlamak üzere ona eşlik etmek zorundayım'' dedi Mehi. ''Yardımcıların bölümüne kadar olur ama yalnız siz, askerleriniz değil. Burada konukların güvenliğinden ben sorumluyum. Köye ne siz girebilirsiniz ne de ben.''
''Şef Sobek, bu kural.''
''Bu kural hakikat meydanının kuralı general. Bu kurala uymak zorundayız.'' dedi kraliçe. Mehi istemeyerek de olsa itaat etmek zorunda kaldı. Hala gördüklerinin etkisinden kurtulamamış Nübiyeli polisler yavaş adımlarla köyün kapısına yürüyen kraliçeyi izledi. ''Arabanıza dönebilirsiniz.'' dedi Sobek Mehi'ye.
''Ama ben...''
''Kurallar general, kuralları unutmayın. Bizzat Haşmet mehapları bu kurallara uymak zorunda olduğumuzu hatırlattı. Kraliçesi olduğu köyde ne gibi bir tehlikeyle karşılaşabilir ki?
Naibenin bu köyde ne kadar kalacağını bile bilmiyorum.''
''Ne önemi var? Siz de ben de onun hizmetkarıyız. Haşmet mehapları hakikat meydanından ayrılmak istediği zaman size haber veririm.'' Tüm köylüler yolun iki yanına dizilmiş bir onur koridoru oluşturmuştu. Kraliçe ana yola girer girmez küçük çocukların uzattığı nilüfer çiçeklerinden yapılmış demetleri aldı. Zanaatkarlar tören peştemallarını sarılmıştı. Güçlü Newton ısrarı sayesinde kenhir bile sık rastlanmayan bir zarafet gösteriyordu. Mezar katibi ustabaşı ve sol ekip şefi naibenin karşısında eğildi. ''Haşmet mehapları'' dedi kenhir, ''bu köy sizin.'' ''Cenazenin sonuna kadar Büyük Ramses'in sarayında kalacağım.'' diye açıkladı Tavsert. ''Töreni başlatmaya hazır mısınız?'' ''Lahitler Firavun Sipta'nın istirahatgahına indirildi.'' diye cevap verdi Panep. ''Altın sunak tamamlandı. Merhumun cenaze eşyaları da hazır.''
''Demek gerçekten başardınız.''
''Tanrılar yardım etti Haşmet mehapları. Altın evinde çalışarak eskilerin öğretilerini uyguladık.''
''Yarından tezi yok. Sipta'nın mumyası Krallar Vadisi'ne getirilecek.'' Sadece iki ekibin üyeleri törene katılacak ve yaptıkları eserleri mezara koyacak.
Bu karar küçük topluluğu endişelendirdi. Bu söylenenler Tavsert'in iktidarını yitirdiği ve son sığınağının hakikat meydanı olacağını göstermiyor muydu?
''Törenlerin sonunda,'' diye ekledi kraliçe yüksek sesiyle, ''Karnak'ta Tanrıça Mut'un sevgilisi ve tanrısal ışığın kızı olarak Firavun tacı giyeceğim.'' Aynı anda Perramesu'da Setnaht da taç giyecek. Tacı paylaşma önerimi kabul ederek iki ülkenin kargaşaya sürüklenmesini önledi.
Kentir kulaklarına inanamıyordu. Mısır böylesi koşullarda nasıl ayakta kalırdı?
Kararı merkezi şaşırtacak diye sürdürdü Tavsert sözlerini. Ama önemli olan barışı korumak değil mi? Setnaht beni kendi kişisel hırsından çok ülkemizin mutluluğunu düşündüğüne inandırdı. Aramızdaki anlaşmayı imzalayarak benim onayım olmadan hareket etmeme taahhüdü verdi. Düşmandık ama artık krallığın ulu çıkarları için müttefik olduk.
Kraliçenin ruh güzelliği Panep'i sarstı. Sesinin tınısı daha şimdiden maddi konuları aştığını, başka manzaralara bakmaya başladığını gösteriyordu. Üstelik hala Firavun yolunun sarsılmaz bekçisi olarak duruyordu. Hem kim bilir, onun büyüsü iktidarını Tanrı Set'in tehlikeli korumasına emanet eden bir hükümdarın dürtülerini de dizginleyebilirdi.
''Dinlenmek ister misiniz Haşmet Beyatları?'' diye sordu Kenhir.
''Daha sonra, önce tapınağa gitmek istiyorum.''
İki rahibe önlerinde kapkarayla kraliçeyi tapınağa götürürken, güçlü Newt çevrede en ufak bir toz zerreciği bulunmadığından, odaların çiçekle süslendiğinden emin olmak için Ramses'in küçük sarayına koştu. Üstü kapalı tapınağın eşiğinde Hathor baş rahibesi Işık bekliyordu.
''Tanrıçının evi gelişinize bekliyordu Haşmet Meyapları.
İkimiz de duluz, sevdiğimiz, anısı yanımızdan hiç ayrılmayacak tek erkeğe sadığız.
Gerçek aşkın anlamını burada, sadece burada anladım. Ruhum Maat yoluyla burada özdeşleşti. Hakikat meydanı bu kutsal anı her gün yaşıyor. Büyük Ramses haklıydı. Hakikat meydanının varlığını korumaktan daha önemli bir şey olmamalı.''
''Bu tapınağı gerçek baş rahibesinin ellerine bırakıyorum.'' dedi Işık.
''Siz bilge kadınsınız, törenleri kutlamaya devam edecek olan da sizsiniz. Tek bir isteğim var, Işık taşına bakmak.
Onu bu gece göreceksiniz Haşmet Meyapları.''
''Çok uzun zamandan beri beynimi kurcalayan sorunun cevabını sonunda buldum. Kraliçeler Vadisi'nde neden mezarıma bir yer seçemediniz?'' Çünkü daha ilk karşılaşmamızda Lonca'nın er ya da geç Krallar Vadisi'nde Firavun Tausert için bir ebedi istirahatgah kazıp süslemek zorunda kalacağını biliyordunuz. İşte o an geldi.
54. Bölüm. Bir ay süren şenliklerden sonra Perramessu kenti Setnaht'ın taç giyme törenlerinin etkisini yavaş yavaş üzerinden atmaya, gündelik hayata dönmeye başlamıştı. Bu yüzden yeni firavun Vezir Hori'nin güneşin doğumundan hemen sonra özel dairesinin kapısına dayandığını görünce fazla şaşırmadı.
''Sizi böylesine erken rahatsız ettiğim için özür dilerim Haşmet Meyapları. Ama kesin kararlar alabilmeniz için bazı dosyaları birlikte incelememiz gerekiyor.''
Setnaht çalışmaktan korkanlardan olmamıştı hiç. Bu yüzden ağız sulandırıcı kahvaltısını bir kenara itti, başbakanın karşısına oturdu.
''Harika haberlerim var.'' diye söze başladı Hori. ''Tep firavun Tausert'in taç giymesini büyük bir heyecanla kutladı. Kraliçe de firavun Sipta'nın cenaze töreninden sonra saraya yerleşti. Burada başlanılacak büyük şantiyelerin listesi var. Özellikle de büyük bir dikkatle izleyeceğinizden emin olduğum delta şantiyelerinin.''
''Devletin başına geçtiğimi duyunca istifa edeceğinizi sanmıştım.''
''Size de söylediğim gibi Haşmet Meyapları, Kraliçe Tausert'e sadık kalıyorum. O da iki ülkenin yönetimiyle görevlendirildi. Onun için hizmetime devam ediyorum. Taahhütlerinizi hatırlatmayı unutmadan.''
Firavun Set'in ünlü öfkesine kapılmış olsaydı bir dikili taş kadar sağlam ama cüretkar vezirini ayaklarının altına alıp ezerdi kuşkusuz. Ne var ki büyük oğlunun dışında hiç kimseye güvenemiyordu Setnaht. Bir tek bu dürüst ve katı Hori hariç. Onun yerine getirmek için birçok kişiyi düşünmüş ama hiçbirinin başbakanlık görevini bu denli beceriyle yürüteceğine inanamamıştı. Tausert onu vezirliğe getirerek Setnaht'ta görevden almayacağını tahmin ederek bir kez daha doğru düşünmüştü.
''Bana gerçekten birlikte çalışmamız gerekiyormuş gibi geliyor.''
''Bunu duymak beni mutlu etti Haşmet Meyapları. Şimdi size birkaç sorundan bahsedecek, çözümlerinizi dinleyip uzlaşma yolu bulacağından emin olduğum firavun kraliçe Tausert'in görüşlerini alacağım. Birazcık iyi niyet ve çokça sabırla büyük sonuçlar alacağımızdan eminim.''
''Sağlığınız nasıl baba?''
''Bitkin ve mutluyum.'' dedi Setnaht büyük oğluna. ''Vezir Hori bana bir anlık bir dinlenme fırsatı vermediği için bitkin. Beni dikkatle dinlediği, kararlarıma sırf karşı çıkma adına itiraz etmediği için de mutlu. Yine de
Tausert'in başkentteki gözü ve kulağı olarak çalışıyor ve istediğiniz gibi hareket etmenizi engelliyor.''
''Düşündüğümü daha iyi açıklayamazdın oğul.''
Bu durumdan rahatsız olduğunuz için bana işi kökünden halledecek bir çözüm önermek istiyorsunuz.
Yoksa düşüncelerimi mi okumaya başladın?
Sizi yakından tanıdığımdan iktidarı paylaşmaktan mutlu olmadığınızı biliyorum.
Kim mutlu olur ki?
Ne öneriyorsunuz?
Tahmin edemiyor musun?
Korkarım evet baba, ama Hori'yi görevden alıp yerine bir kukla getirmek büyük bir hata olur. Bu vezir yönetimiyle kimseden eleştiri almayan saygın ve saygıdeğer birisi.
Yine de Tavsert'in Perramesu elçisi.
Onunla bir anlaşma yaptığınıza ve sözünüzü tuttuğunuza göre bunun ne önemi var? O anlaşma iyi bir anlaşma baba, bozmaya kalkışmayın. Setnaht daha kolay nefes almaya başladı. Oğlunun görüşleri tam da Setnaht'ın beklediği gibiydi. Bu yüzden onu daha önceden karar verdiği gibi orduların başına getirecekti. Mehir'in Karnak yakınındaki saraya yerleşen Tavsert onuruna verdiği şölen en ukalaları bile hayran bırakacak kadar görkemliydi. Firavun kraliçe gösterileri sadece birkaç dakika, Teb ileri gelenlerinin saygılarını kabul edecek kadar bir süre izlemişti oysa. Ne var ki bu kısacık süre bile Teblilerin ona hayran olması, gözlerinin kamaşması için yetip de artmıştı. ''Ne harika bir kadın'' dedi kaymakam generale. ''Ne siyaset dehası. Tavsert giderek Setnaht'ın etki alanını daraltıp ülkenin bütününe hakim olursa hiç şaşmam.''
''Sakın hükümdarımızın çekiciliğine kapılmış olmayasınız.''
''Kim kapılmadı ki? Evini Teb'de kuran bir firavun kentimiz için ne bulunmaz bir şeref. Böylece Perramesu parıltısından çok şey kaybedecek ama siz sanki bir tarafınız ağrıyormuş gibi mey.''
''Sadece geçici bir yorgunluk.''
''Biraz dinlenmelisiniz. Birliklerimizin komutanlığı batı yakasının yönetimi, bölgemizin refahı için durup dinlenmeden çalışmanız inanılmaz bir yük. Toplumun iyiliği için yaptığınız bunca fedakarlık herkesin hayranlığını kazanıyor. Ama biraz da kendi sağlığınızı düşünmek zorundasınız.''
''Endişelenmeyin, sağlığım mükemmel.''
''Hiç kuşkunuz olmasın. Kentin ileri gelenleri sizi öve öve bitiremiyor. Eminim kraliçe de görev sürenizi uzatacaktır. Bizzat ben de devlet adamı özelliklerinizden övgüyle söz ettim.''
''Size teşekkür borçluyum.''
''Bu yapabileceklerimin en azı mehi. Övdümü dinleyin. Kendinizi biraz sakının.''
General kas katı gülümsedi. Kaymakam ballı sözlerini başka kulaklara boşaltmak için uzaklaşır uzaklaşmaz, mehi çoğu sarhoş konukların doldurduğu salondan ayrıldı. Endişe dolu günlerden sonra nihayet gevşeyebilirdi. Teb'in zenginleri Tavsert'in de söylediği gibi yeni yönetim yerleşik düzene dokunmayacaktı. Sinirleri kopacak kadar gergin, hurma şarabını dikti, boğazı yandı. Yorgunluk, en ufak bir acıma göstermediği av hayvanları gibi kendini de kapana sıkışmış gördüğünde yorgunluğun hiç önemi kalmıyordu. O güne kadar bölgenin tek efendisiyken haklarından en ufak bir taviz vermeyeceği kesin olan bir firavun kraliçenin iradesi önünde eğilmek zorunda kalacaktı. Tavser Sipta'nın cenaze töreninden sonra hakikat meydanından ayrılıp batı yakasına dönmüş, başta Mehi olmak üzere Teb'in en etkili 10 kişisini bir zamanlar Büyük Ramses'in kullandığı sarayın kabul salonunda toplamıştı. Konuşması kısa ve kesindi. Firavun kraliçe ordu da dahil tüm alanları denetimi altına almak niyetindeydi. Mehi konuşmanın hemen arkasından kraliçeyi merkez kışlaya götürmek, yüksek rütbeli subaylarla tanıştırmak zorunda kalmıştı. Firavun kraliçe de piyade ve savaş arabalarının manevralarını izlemişti. Uğradığı hakaretin büyüklüğüne rağmen Mehi, Tavsert'in sadık bir hizmetkarı gibi davranmak ve onun verdiği emirleri tartışmasız yerine getirmek zorunda olduğunu biliyordu.
''O kahrolası kraliçeyi düşünüyorsun tatlı sevgilim.'' diye fısıldadı Serketa yanağını okşayarak.
''Çok geçmez burnunu hazine arşivlerine sokup faaliyetlerimi denetlemeye başlar. En ufak bir sorunda kaymakam gibi salyangozlar bütün kinlerini üzerime kusmak için bir an bile tereddüt etmez.''
''Eğer ben onlara fırsat tanırsam yumuşak aslanım.''
''Onayımı almadan hiçbir şeye kalkışma.'' diye buyurdu Mehi.
o dişi kaplanı ortadan kaldırmayı düşünmenin zamanı gelmedi mi? General karısının beline sarılıp kendine çekti.
Belki de küçük kuzum, belki de, ama sadece ben karar verince, iyice anladın mı?
Ne kadar erken olursa o kadar iyi değil mi?
Tavsert'in her şeye burnunu sokması insanların gözünü boyamaya yönelik geçici bir tutum sanıyorum. Ona sunacağım rahat ve eğlenceli bir hayatla yetinecektir. Neden bana ötekiler gibi güvenmiyor?
Çünkü o firavun, üstelik iktidara alışık bir kadın. Ona dikkat etmeyi, tehlikeli bir düşman o kadın. Mehi Serketa'nın uyarısını ciddiye aldı.
Eğer gerekirse Teb'i nasıl oynattığımı anlayacak fırsat bulamadan müdahale ederiz.
Serketa zevk içinde bir firavun öldüreceği o mutlu dakikayı düşünmeye başladı.
Dakter geldi mi?
Çalışma odanda seni bekliyor.
Kısa boylu sakallı adam yerinde duramıyordu. Mehi görününce öfkesini tutamadı.
Sonunda gelebildiniz. Bu şöyle de neden davet edilmedim ve buraya neden başımda kukuleta ile girmek zorunda bırakıldım?
Görüşmemizin gizli kalması için.
Dakterin öfkesi yatıştı. Mehi'nin davranışı generalin sonunda harekete geçmeye karar verdiğini müjdeliyordu.
Hizmetlerime ihtiyacınız var mı diye sordu bilgin yapış yapış bir sesle.
Batı çölünde bir Libya kampı gördüm.
Dakterin yüzü soldu.
Libyalılar? Yoksa Teb'e saldırmaya mı hazırlanıyorlar?
Bunlar sadece izci ama uzun zamandır bu kadar yakına sokulmuyorlardı.
Onları yakalamak için bir birlik gönderdiniz herhalde.
Tavsert bana o kadar güçlük çıkarıyor ki belki de yeni müttefiklere ihtiyacım olabilir.
Libyalı müttefikler ama onlar Mısır'ın amansız düşmanı.
Her şey koşullara bağlı sevgili dakter. Çölü avuçlarının içi gibi bilen devriyelerle birlikte gidip Libyalı izcileri bulacaksınız.
Polisler Libyalıları öldürür.
Emirlerim açık. Emirlerimin yerine getirilmesini sağlamaktan da sen sorumlusun. Önce onları sorguya çekecek, sonra da benden bir mesaj ileteceksiniz.
Bilgin ne diyeceğini şaşırdı.
Yani Libyalıları serbest bırakacağız. Polisler asla kabul etmez.
Emir emirdir. Senin için de emirlerim var.
General Dakter'e tam olarak ne istediğini açıkladı.
Tehlikeler?
Seçme hakkın yok dostum.
Mehi'nin buz gibi bakışı bilginin itiraz etmesini önledi.
Başar Dakter. Yoksa bağışlamam seni.
27. ayrımın sonu. Sayfa 336.